Muhterem arkadaşlar, bu akşam Allah izin verirse varlıkta tevhidden yola çıkmak suretiyle insanın sosyal hayatındaki tevhidin zaruretine işaret etmeye çalışacağız. Varlık aleminde tevhid hakimdir. Bu cümleden birçok ayet vardır ki benim okuduğum ayetler sadece bir aynalık yapması için örnektir. Yoksa mükerreren çok ayet vardır. Muhakkak ki yeryüzünün ve gökyüzünün yaratılışında inne fî halgı semâvâti vel ardi ve ihtilâfil leyli ve nehâr, cenin ve gündüzün birbiri ardınca akıp gitmesinde le âyâtin le ulil elbâb, akıl sahipleri için nişaneler vardır, ayetler vardır. Nereye ayet vardır? Bütün bunların düzenli ve ahenkli bir şekilde akıp gidiyor olması mutlak manada bir düzenleyicinin ve o düzenleyicinin de tek oluşunun zaruretini ispat eder. Tek olması gerekir. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Müminlerden bahsediyor ki o kimseler ayaktayken, otururken ve yanlar üzerine yatarlarken Allah'ı zikrederler, hatırlarlar ve tefekkeruna düşünürler, tefekkür ederler fi halqis semavati vel ard, yeryüzünün ve gökyüzünün yaratılışını tefekkür ederler. Bu akli ameliye neticesinde de şu neticeye varırlar ki Rabbena ma halakta hada batila. Ey Rabbimiz, sen bunları boşuna yaratmış olmazsın. Zaten Allah asla ve kata hikmetsiz ve boş bir iş görmez. İnsan fıtraten bu sözünü ettiğimiz çerçevede herhangi bir eğitim almadan, herhangi bir telkinle yüz yüze gelmeden sadece kendi varlığını ve içinde bulunduğu varlık alemini ciddiye alması şartı ile bu denkleme ulaşması, bu denklemi yakalaması mümkündür. Hangi kültüre doğmuş olursa olsun, hangi ırktan dünyaya gelmiş olursa olsun, hangi siyasal ortamda dünyaya gelmiş olursa olsun, her akıl sahibi ufak bir ciddiyetle bu sözünü ettiğimiz denklemi bulabilir. Varlık aleminde bir düzen vardır. Varlık aleminde bir uyumluluk vardır. Varlık aleminde süreklilik vardır. Varlık aleminde karşılıklı faydalanma vardır. Varlık aleminde varlıkların birbirlerine muhtaciyeti vardır ve bu muhtaciyet de bir kural çerçevesinde giderilmiştir. O kurallar aksadığı zaman o muhtaçlık olgusunda da bir fitne ve bir bozulma olacaktır. Yeryüzü güneşe muhtaçtır. Fakat onun belli bir mesafede kalması gerekir. Bitkiler güneşe muhtaçtır. Onun belli bir mesafede kalması gerekir. Bitkilerin rüzgara ihtiyacı vardır. Belli bir şiddette olması gerekir. O şiddetin üstüne çıktığı zaman ihtiyaç olgusu tepe taklak olur. Bitkilerin varlığın suya ihtiyacı vardır. Bir dengesi vardır. O dengenin altında olduğu zaman kuraklık oluyor. Üstünde olduğu zaman ise sel felaketidir. Bütün ekili arazileri alıp götürüyor. Yani şeyde de bir denge var. Varlıkların birbirlerine muhtaçlığı ve nihayet müteselsilen bütün bir varlığın mutlak ganiye muhtaciyeti söz konusu. Hem varoluş açısından, hem düzenlilik açısından, hem süreklilik açısından, hem ihtiyaçların çerçevesindeki düzen açısından mutlaka tek bir müdire, tek bir müdebbire, tek bir ilaha muhtaciyetini ispat ediyor. Nitekim ayet-i kerimenin birinde de Allah-u Teala eğer yeryüzünün ve gökyüzünün iki ayrı ilahı olsaydı aralarında çatışma çıkardı buyuruyor. Öyleyse Allah hem yeryüzünün Allah'ıdır hem gökyüzünün Allah'ıdır. Buradaki yeryüzü ve gökyüzü derken gökyüzüne mukabil olan üzerindeki yaşadığımız arzdan çok, üzerinde yaşanan arzın üzerindeki cinslerden bir cins olan irade sahibi insanların hayatına da o ilahın uluhiyetinin nüfuz etmesi gerekir. Onların da ilahıdır. Onların irade hayatlarının da ilahıdır. Yeryüzünde ve gökyüzünde iki ayrı ilah olsaydı fiziki anlamda gene çatışma çıkardı. Fakat bunun ötesinde yeryüzündeki varlık cinslerinin içinden iradi cins olan insanın öyle bir kabiliyeti var ki o uluhiyetin, o vahdaniyetin, o tevhidin onların iradesine tekabül eden hayatına, nüfuzuna karşı çıkılırsa hem yeryüzünü hem gökyüzünü fesada verme kabiliyeti, gücü ve kudreti vardır. Nitekim bir başka ayette de Allah-u Teala bu sefer sizin ellerinizle kazandıklarınızdan dolayı gökyüzünde ve yeryüzünde fesat baş gösterdi diyor. Öylesine bir mahlukat var bu yeryüzünde yaşayan. Bu yüzden ben eğer yeryüzünün ve gökyüzünün ayrı ilahı olsaydı da ki o yeryüzünü sadece fiziksel anlamda yeryüzü olarak algılanmaması gerektiğini düşünüyorum. Yanılıyorsam Hasan Hocam ben düzeltir inşallah. Hem fizikendir hem de o yeryüzündeki yaşayan cinslerden biri olan o iradi mahlukların iradi hayatına da o tevhidin nüfuzuna izin verilmesi, o nüfuzun kabul edilmesi, o nüfuza teslim bulunması zarureti söz konusudur ki evrendeki hakim olan tevhidi düstur, o ahenk bozulmasın. Bu girişi yaptıktan sonra insanların bu konudaki tutumlarını tarihi sıfırından itibaren irdeleyecek olursak birkaç sınıf var. Birincisi az önceki anlattığımız, okuduğumuz ayet çerçevesinde Rabbena ma halakta hâzâ bâtilâ noktasına gelmiş, Rabbini idrak etmiş, ona kulluğun zaruretine iman etmiş mümin topluluklar. Ve bu mümin topluluklar kendi iradi hayatlarına da Allah-u Teala'nın nüfuzunun gerekliliğine iman etmiş. Bu çerçevede ben sizin için gönderilmiş elçiyim diyen elçilerin de risaletine iman etmiş. Onların getirdikleriyle amil olmuş. Ve dünya ve ahiret saadetini de bu ameliyede görmüşlerdir. Diğer bir kısmı bunun tam tersi olmuş. Yok hayır demişlerdir. Biz akıllı ve irade sahibi mahluklarız. Akılsız ve irade sahibi olmayan diğer mahluklar gibi değiliz. Biz kendi hayatımızı kendimiz düzenleyebiliriz. Kendi saadetimizi kendimiz temin edebiliriz. Ki bu ekol ahiret olgusunu da inkar etmiş ki tarihte bunlara dehriyun denmiştir. Zamancılar, zamana tapanlar. Zaman bizi öğütüp götürmektedir. Ahiret diye bir şey de yoktur. Ölüp toprak olacağız. Ki bugünkü bunların karşılığını ateistler ve materyalistler doldurmaktadır. Üçüncü bir grup, Kur'an-ı Kerim literatüründe müşrikler diye geçen gruplar olmuştur. Bunlar afaki anlamda, afaki varlık anlamında Allah-u Teala'yı var edici olarak kabul etmişlerdir. Yaratıcı olarak kabul etmişlerdir. Fakat bizim hayatımıza karışmaz. Bize peygamber göndermez. O bizi yaratmıştır, bizi kendi halimize bırakmıştır. Biz akıl sahibi insanlarız. Yani o ikinci gruptan bunların ayrıldığı tek bir nokta var. Allah'ı kabul ediyoruz. Pratikte ikinci grupla üçüncü grup arasında bir farklılık yoktur. Çünkü bu iki grupta gelen peygamberleri öldürmüşlerdir. Kendilerine gelen Allah'ın lütfunun eseri olan, Allah'ın rahmetinin eseri olan peygamberleri öldürmüşlerdir. Bu şirk temelli düşüncenin yakın çağdaki felsefi anlamda telaffuzunu Descartes denilen adam dillendirmiştir. Biliyorsunuz Descartes varlık alemini tanımlarken saate benzetmiştir. Evet demiştir, Allah vardır ve Allah evreni yaratmıştır ve onu kurmuştur. Artık o kendiliğinden çalışmaktadır demiştir. Allah vardır, evreni o yaratmıştır, içindekileri de o yaratmıştır ve hepsinin vazifelerini belirlemiştir. Ve onu kendi haline bırakmıştır. Nasıl ki siz saati yapıp saati kurduktan sonra o kendisi zembereyi boşanana kadar çalışır ki Descartes'e göre demek ki şeyde olsa gerek herhalde, kıyamet de olsa gerek. Çünkü saatin bir zembereyi vardır. Biz burayı irdelerken şurayı açmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki varsayalım ki bize ilahi bir bilgi gelmedi ve biz düşünsel olarak Allah'ı idrak ettik. Fakat Descartes'in geldiği yere geldik. Aynen bir saat gibi kurdu ve bizi bıraktı. Bu tezin doğru olabilmesi için yeryüzündeki canlılar içerisinde irade sahibi olan insan cinsinin olmaması gerekiyor. Eğer yeryüzündeki o insan olmasaydı, o irade sahibi insan olmasaydı ki az önce ifade ettik, o kabiliyet itibariyle yeryüzünü ve gökyüzünü fesada verebilecek kapasitede, güçte bir varlıktır. Eğer bu varlık olmasaydı Descartes'in tezine evet derdik. Gerçi varlık felsefesi açısından gene evet denmez. Çünkü saatin varlığının devamı da gene Allah'a ait bir şeydir. Allah bir kere yaratıp bırakmıyor. Allah her an yaratmaktadır. O her an bir iş üzeredir ayeti kerimesini hatırlarsanız. Her an yaratıyor. Karşımızda hareketsiz gördüğümüz duvardan tutun, hareketsiz dağlardan çıkın, hareketli canlılara varıncaya kadar. Şu anda bizim bünyemizde binlerce hücre ölüyor, binlerce yenisi geliyor. Bu ameliye yaratma ameliyesidir. Hareketsiz gördüğünüz duvar atomlarının hareketiyle ayakta duruyor. Nötronun hareketiyle ayakta duruyor. Allah var etme iradesini ondan çektiği an o yok olur. Zaten varlık onun nazarıyla ilgili bir şeydir. Onun nazar ettiği yerde varlık vardır. Onun nazar etmediği yerde yokluğun kendisi zaten yoktur ki. Dolayısıyla oraya da hiç girmiyorum. Ben sadece şeye giriyorum. Doğrudur, saatin zembereği vardır, akrebi vardır, yelkovanı vardır, yayları vardır, vidaları vardır. Kurdunuz çalışıyor. Fakat bu saatin parçalarının içinden biri ve en önemlisi ki Kur'an kültürüne göre o saatin varoluş sebebi akrep diyelim, insanın yerine akrebi koyalım veya yelkovanı koyalım, iradesi var. Yok diyor, ben böyle yapmayacağım. Ben 60 saniyede bir tur atmayacağım diyor. Dakikayı 60 saniyede mi göstermeyeceğim diyor. Günü 24 saatte bir göstermeyeceğim diyor. Ben şöyle yavaş ilerleyeceğim diyor. Ben 3'ten itibaren biraz dinleneceğim, 4'e gitmeyeceğim diyor. Siz nasıl zamanı takip edebilirsiniz? Siz bundan nasıl netice alabilirsiniz? Dolayısıyla evrenin varlık sahibi insan, akıllı ve irade sahibi bir varlıktır. Ve bu insan hem kendisini, hem çevresini, hem ülkesini, hem yeryüzünü, hem insanlığı, hem hayvanlığı, hayvanlık alemini, hem bitkiler alemini, hem deniz alemini, hem gökyüzünü fesada verme kabiliyetine ve gücüne sahiptir. Öyleyse bu iradenin, bu tehlikeli, bu riskli iradenin ve o irade sahibi cinsin ortak alanının tevhidi alanda zapturapt altına alınması zarureti vardır. Eğer tevhid o alana inmezse, eğer yeryüzünün ve gökyüzünün iki ayrı ilahı olsaydı çatışma çıkardı buyuran Allah-u Teala'nın ayetindeki gibi, çatışma kaçınılmaz olurdu ki o tevhidin beşer içerisindeki tecellileri olan ilahi emanetçilere söz üstünlüğü verilmediği her dönem, her tarih kanla ve gözyaşıyla dolmuştur. Buraları niye irdelemek isterim? Bunların hepsini siz biliyorsunuz. Sadece bu bilgilerin biraz düzenlenmesi için ben konuşmuş oluyorum. Size artı bir bilgi vermeye çalışıyor değilim. Az önce 3 gruptan söz ettik. Dedik ki birisi müminlerdi. Allah vardır, birdir, ondan başka ilah yoktur. O hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır. Bizi de o yaratmıştır. Biz toplumsal bir varlığız. Bizim hayatımızı da o düzenlemesi gerekir. Bizim sahibimiz oysa bizim hakimimiz de o olması lazım demiştir. Elçilerine itaat etmişlerdir. Getirdikleri şeriata teslim olmuşlardır. Bir grubu inkar etmişti. Bir grubu ise Allah'ı var edici olarak kabul etmiş. Fakat bize karışmıyor demişti ki İmam Cafer Aleyhisselam, Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır dediler. Ayet-i Kerime'yi buraya uyarlıyor. Bir hadisinde okudum. Onlar dediler ki Allah yeryüzüne karışmaz. Ben o ayeti okurken genellikle Allah'a cimridir diyorlar gibi anlıyordum. İmam Cafer Aleyhisselam diyor, yok hayır. Yani sekülerizmin temeli ta şeye dayanıyor. Tarihe dayanıyor. Öyle çok modern, çok yeni çağ düşüncesi, çok yeni çağ bir nevzuhur bir olgu değil bu. Allah'ın eli bağlıdır ifadesini İmam Cafer Aleyhisselam. Allah yeryüzüne, bizim hayatımıza karışmıyor. Dediler diyor Yahudiler için. Ki Yahudilerin pratik hayatları da bunu zaten bize ispat etmektedir. Dini kendi çıkarları çerçevesinde kullanmışlardır. Allah'ın varlığına inanmışlardır. Fakat kendi hayatlarına müdahil olmasına asla ve kata geçit vermemişlerdir. Tarihte de, bugün de. Üç sınıftan bahsettik. Bir dördüncü sınıf eklemlendi. Bu sınıflara bir dördüncü sınıf eklemlendi. Son Nebi'nin sevgilisiyle buluşması gününden itibaren. Bir grup daha eklendi. Bu grup dedi ki, Allah vardır, birdir. Ondan başka ilah yoktur. Risalet haktır, getirdiği şeriat haktır. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'dir. Kitabı Kur'an'dır, dini İslam'dır. Fakat peygamberden sonra Allah bu işi bıraktı. Allah din işini, bizim dünya ve ahiret saadetimizi içimizde bir kitap bırakmak suretiyle bize bıraktı. Kur'an bize yeter dedi. Ehli sünnet ile ehli şia arasındaki temel farklılık da burada başlıyor. Israrla ben yıllardır, ki beni dinleyen arkadaşlar nezdinde hep aynı şeyleri tekrar eden adam durumuna düşüyorum. Bunu bile bile yapıyorum. Ben istiyorum ki içinde yaşadığımız kültürde inatla ve ısrarla bir bu olgunun açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Sünnilerle bizim aramızdaki problem, Ebu Bekir'i Sıddık'la Ali İbni Ebi Talip problemi değil. Hasan-ül Müşteba ile Muaviye problemi değil. Muaviye ile Ali problemi değil. Hüseyin ile Yezid problemi değil. Bunlar problemin sonucu, doğurduğu sonuçlardır bunlar. Önce temele bakmak lazım. Olayın teorik ayrışma noktasına bakmak lazım. İsimlere girdiğiniz zaman, bu olguyu tartışırken isimlere girdiğiniz zaman duygusal olgular devreye giriyor. Tarihi olgular devreye giriyor. Dezenformasyon devreye giriyor. Dezenformasyon sonucu oluşturulmuş sahte kutsallar devreye giriyor. Bu sözünü ettiğim şeylerin hepsi zihinlere vurulmuş birer prangadır. Bunların hepsi zihinlerdeki birer puttur. Bu putların kırılmadığı sürece, bu putlar kırılmadıkça insanların özgür bir düşünceye ulaşmaları, düşünce, kendisine sunulan düşünceler karşısında özgür tepki vermesini beklemek mümkün değildir. Israrla söylüyorum, bu iş Ebu Bekir ve Ali işi değildir. Hele ki bizim tarihimizde yaşayan insanlar açısından, bizim ırkımızın insanı açısından, İngiliz için de aynıdır, Alman için de aynıdır, Rus için de aynıdır. Ebu Bekir ve Ali ismi 1400 küsür yıl önce yaşamış, Hicaz topraklarında yaşamış Arap insanlardı. Bizim için fark etmezler bunlar. Hele Müslümansa ikisi de Müslüman. Yani bu açıdan bir farklılık yoktur. İsimlerin bir farklılığı yoktur. Ali ismi ne zaman farklılaşıyor? Ali ismi ne zaman diğerlerine fark atıyor? Biz az önceki saydığımız bu dört gruptan hangi grubun evrensel akıl açısından doğruyu söylediğine bakmak zorundayız. Allah vardır, birdir ve bize peygamber gönderir. Bu hayatın ötesinde bir hayat vardır. Herkes yapıp ettiğinin karşılığını alacaktır. Öyleyse bizim dünya ve ahiret saadetimizi bizim malikimiz olan Allah temin eder. Evrendeki tevhidin bizim irade hayatımızda da tecelli etmesi gerekir. Biz irademizi de bu evrendeki iradesiz eşyalar gibi Allah'a terk etmek zorundayız. Nitekim Allah-u Teala ayet-i kerimede öyle buyuruyor. Gökyüzüne ve yeryüzüne dedik ki isterseniz isteyerek, isterseniz istemeyerek gelin teslim olun. Ve onlar isteyerek teslim oldular. Bizim irademiz var. Aynı ses bize de seslendi. Sizi serbest bıraktım dedi. İsterseniz gelin teslim olun. Karşılığını alırsınız. İsterseniz teslim olmayın. Karşılığını alırsınız. Birinci grup isteyerek teslim oldu. Ve afaki alemdeki, harici alemdeki, o insicamdaki yörüngelerine oturdular ve mutlu oldular. Diğerlerinin itiraz biçimleri farklılık arz etse de isteyerek teslim oldular ve harici alemdeki ahenge uygun kendilerine tahsis edilmiş olan yörüngeye oturdular ve mutlu oldular. diğerlerinin itiraz biçimi değişse de yeryüzünü ve gökyüzünü fesada verdiler. Onların hakim olduğu tarihlerde kan ve gözyaşı oldu. Çatışma oldu. Bugün olduğu gibi. Dördüncü grupla bizim aramızdaki problem, dördüncü grubun üçüncü gruptan ayrılma noktasıdır. Üçüncü grup, müşriklerden bahsetmiştik. Allah vardır, yaratmıştır. Descartes'in dediği noktaya düştüler. Bir fark var ki, Descartes bu sefer saatin kataloğu da var dedi. Allah saati yarattı, bir de o saatin nasıl çalışacağına dair bir katalog düzenledi, koydu, o kendi kendine çalışmıyor. Kur'an bize yeter sözünün bundan öteye hiçbir değeri yoktur. O katalog ne iş görür ki? O katalog ne iş görür? Eğer okunmazsa, eğer uyulmazsa, eğer o kataloğu okuyabilecek birisi yoksa bana, ondaki gizli ilimleri bana anlatacak. Çünkü peygamberin görevi sadece inzal ve tebliğ değildi ki, kendisine gelen inzali tebliğ etmek değildi ki. Tebliğden çok az bahseder ayetler. Bunun ötesinde öğretimden çok söz eder. Ve allemehul kitap, size kitabı öğretir der peygamberin görevi için. Beyan der, size beyan etti, size açıkladı, size açıklar, size öğretir, size hükmeder, size hükmetsin diye. Sizin içinizden bir peygamber gönderdik ki o size bir takım şeyi helal, bir takım şeyi haram kılar. Onun bir şeyi hakkında hükme vardığı zaman eğer itaat etmezseniz inanmış olmazsınız. O hükmedecek, o icra edecek, o yürütmeyi kontrol edecek, o yasamayı kontrol edecek. Yani tevhid bizim hayatımızın A'sından Z'sine kadar nüfuz etmesi gerekiyor ki harici alemdeki o insicama uygun bir insicam bizim irade hayatımızda da olsun. Bunun yolu ise bir eli Allah'ta olup bir eli bizim içimizde olan birisinin zaruretini ispat eder. Kitabın varlığı yetmez. Çünkü kitabın dili yoktur. Çünkü o kitap hakkında siz yanlış bir yoruma gittiğiniz zaman size müdahale etme kabiliyeti yoktur. O kitabın bir lafzını yanlış tefsir etmeye kalktığınız zaman sizin dilinizi tutma gibi bir kabiliyeti yoktur. Onun ahkamından yanlış bir hükme vardığınız zaman sizi falakkaya yatırıp ayaklarınıza sopa vurmaz, sizi cezaevine atamaz, sizi susturamaz. Yoktur böyle bir kabiliyet. Onun için olsa gerek ki Allah Resulü bize iki şeye emanet etti. Bir, o katalog. İki, o kataloğun müfessiri, o kataloğun icracısını bize emanet etti. Sünni kardeşlerle bizim aramızdaki bu problemin teorik düzlemde anlaşılır bir biçimde açıklanması gerekiyor ki ondan sonra diğer teferruatları halletme imkanını bulalım. Ki zaten bu temel problem hallolduktan sonra diğer problemlerin halli sayısının çokluğuna rağmen kolay olur. Ama tersten başlarsanız bu sayısal çokluğa dayanan problemlerin izahı dünyanın ömrüne bedel olur. Ve yazık günah olur bu insanlar. İnandıklarını ve sevdiklerini zannettikleri Allah'ın huzuruna çok farklı bir şekilde çıkma riskleriyle yüz yüzedirler. Gerçi o risk hepimiz için geçerlidir. Teorik anlamda en azından biz bu manada hidayete ulaştırılmışızdır ki bize hidayet eden Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. O hidayetin nuruyla bizi nurlandırsın, ahlakıyla ahlaklandırsın, haliyle hallendirsin ve o hidayetin haysiyetine uygun amellere bizi muvaffak ve muktedir kılsın. Orası ayrı bir boyut, bireysel boyut. Fakat düşünsel anlamda, din algısı açısından Sünni kardeşlerle bizim aramızda çok ciddi bir farklılık vardır. Bu ne siyasi bir farklılıktır, ne fıkhi bir farklılıktır, ne hadis usulü farklılığıdır, ne tefsir usulü farklılığıdır, ne irfan, ne tasavvuf, ne tarikat farklılığıdır. Temel bir din olgusu farkıdır. Bu temel din olgusu farkının açıklığa kavuşturulması lazım. Bu manada çalışmalar yapmamız, okuma biçimimizi buna göre tekrar gözden geçirmemiz. Yoksa Sıffin'de Ali haklıydı, Muaviye haksızdı, bir yığın ispat getirmenin, Cemel'de Ali haklıydı, Ayşe validemiz haksızdı, Talha Zübeyir haksızdı, bir yığın delil getirmenin bugüne kadar bize bir fayda getirmesinin hepimiz çok rahatlıkla tecrübe ettik ve gördük. Ve bugün özellikle içinde yaşadığımız tarih emperyalistlerin tarihteki siyasal otoritelerin kullanmış olduğu mezhebi ihtilaflardan yararlanma yoluna girmiştir ki bu dönemin kazasız belasız atlatılabilmesinin yollarından biri de bu iki grup Müslümanın birbirleriyle muhabbetle konuşup kendilerini birbirleriyle rahat izah edebilmelerinden geçer. İnsan tanımadığının düşmanıdır. Bilmediğinin düşmanıdır. Eğer bu hataplarımız bizim imanımızı kendilerinden ayrı düştüğümüz noktanın ilahi bir düzenin zaruretinden kaynaklandığını idrak ederlerse o tezi kabul etmese bile en azından benim kanımı helal bilme noktasından çıkar. Bugün bizim kanımızı helal biliyorlar. Birçoğu bizim kanımızı helal biliyor. Ha bizim kanımızı helal bilmekten çıksınlar derken yani oh bu adamı da hallettim, bu adamdan bana bir risk gelmez, beni öldürmez anlamında konuşmuyoruz. Benim kanıma onun elinin bulaşması onun ahiretiyle ilgili bir olaydır. Benim kanıma eli bulaşmasın, yazık günah olur. Ben ölüp gittiğimde niye gittiğimi ben biliyorum, Allah da biliyor. Onu korkulacak bir tarafı da yoktur ki İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela'da savaşa ayak sürmesi, her fırsatta çıkıp hutbe vermesi, nasihatte bulunması, kendisinin ölümünü acaba bertaraf eder umuduyla mı olmuştu? Yok, hayır. Çünkü kendisinin orada öldürüleceğini ilahi ses söylemişti ona. Ta ilk doğduğu gün ceddinin kucağına koyulduğu zaman. Bu yazılmış, çizilmiş bir olguydu. Ve o bunu biliyordu ve bilerek gitti. Öyleyse niye hutbe veriyor? Niye nasihat ediyor? Karşı taraftan bir kişi kurtulsun. Benim kanımla ahirete gitmesin. Bir muhabbet, bir aşk, bir sevda, insan sevdası, insan sevgisi diyorlar. Göstersinler bana bunun ötesinde bir insan sevgisi. Kendisine kılıç çekmiş insana dönük bir sevgidir bu. Babası da öyleydi. Kendi katiline süt gönderen babaydı. Yaralıdır, yatağında yatıyor. Hazreti Zeynep elinde sütle gelir içeri. O ne kızım der, süttir. İbn-i Mülcem'e verdiniz mi der. Yani öbür taraftan bu tür manzaralarla karşılaşılmıyor. Niye? Din kökünden koparılıyor. Onun için bazı hadisleri okurken çok ciddi mütalaa etmemiz lazım. Ali hak iledir, hak Ali iledir. Buyuruyor değil mi Allah Resulü? Bu ne demektir ya? Yani biz bunu Ali'nin fazileti olarak algılıyoruz. Ali'nin fazileti olarak okuyoruz. Yok. Bu çok farklı bir şey. Risaletten sonra dinin mihverini söylüyor Allah Resulü. Benden sonra hak Ali'dir, Ali hak iledir. Ali nereye dönerse hak oraya döner. Da bunun ötesinde ne kalıyor ki? Şimdi buradan Ali ismini çıkarın. Bu evrensel düzeni anladıysak mümkündür ki o Ebu Bekir de olabilirdi. Allah Resulü deseydi ki hak Ebu Bekir'le, Ebu Bekir de hak iledir. Biz bugün Ali Ali Ali Ali Ali demeyecektik. Ebu Bekir, Ebu Bekir, Ebu Bekir diyecektik. Biz bugün Ali'ye kılıç sallayanlara lanet okumayacaktık. Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir'e kılıç sallayanlara lanet okuyacaktık. İsmin bir önemi yok burada. Düzenin önemi var. Bu düzenin anlaşılması lazım. Bu düzen üzerinde durulmuyor. Hatiplerimiz bunun üstünde çok ciddi durmuyorlar gibi geliyor bana. Hatta hocam buradayken de söylemiş olayım. İşte Azerilerin camilerine gidiyoruz. İmamın faziletlerini anlatıyor üstadımız Kürsü'de. Ya zaten bu adamların hepsi Şii. Zaten anadan doğma Şii hem de hepsi. Buna İmam Ali'nin faziletini, Ehl-i Beyt'in faziletini anlatmanın bir alemi yok ki. Ya buna öyle bir vaaz ver ki, öyle bir sohbet et ki, öyle bir şey koy ki, o camiden çıkan herkes şu çevremizdeki Muaviyeler tarafından mağdur edilmiş, Ömerler tarafından mağdur edilmiş, fakat samimane iman etmiş, Müslüman olduklarına inandığımız insanların karşısına ilahi hakikatin birer misyoneri olarak çıksınlar, onların ellerinden tutsunlar. Yok, hiçbir kültürel gelişme yoktur. Ben yaklaşık 20 küsur yıldır Şiayım. 20 küsur yıldır Şiaların içerisine gidiyorum, geliyorum. 20 küsur yıldır kürsülerden hala Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın fazileti anlatılıyor. Haşa ve kelle, ben Ehl-i Beyt'in faziletine mi karşıyım? Yok. Bu 20 küsur yıldır camiye gelen cemaatin bir adım ileri gittiğini ben görmedim. Yazık, günah değil mi? Bu şekilde devam ettiğim sürece de gidilmeyecek. Dolayısıyla ben üstadımdan çok özür dileyerek bu cümleleri kullanıyorum. İçinde yaşadığımız ülkeyi seviyoruz. Halkımızı seviyoruz. Ve gerçekten çok samimi bir halkımız var. Yani şunları göz ardı etmememiz gerekiyor. Bu halk şu anda Şia'yı niye sevmiyor? Merkezinde peygamber sevgisi var. Diyor ki peygamberimizin kayınpederidir Ebu Bekir. Doğru mu? Peygamberin kayınpederi. Bir, iki, peygamberimizi ilk tasdik eden insandır. Üç, Miraç'tan döndüğü zaman herkesin yalanlamasından korkuyordu. Ebu Bekir'e gitti söylediler. Ebu Bekir o söylediyse doğru söylemiştir dedi. Tasdik etti. Mağarada beraberdi. Beraber hicret etti. Ömer Resulullah Aleyhisselam'ın kayınpederiydi. Ömer şöyle yiğitti. Ömer şöyle şecaatliydi. Ömer şöyle adaletliydi. Sen kalkar Ömer'e laf atarsan, sen kalkar Ebu Bekir'e laf atarsan, adam peygambere laf atmışsın gibi algılıyor seni. Dolayısıyla ben diyorum ki gelin, isimler üzerinde durmayalım. O karşımdaki samimi Müslümanın duygularıyla oynamayalım. Onun kutsallarıyla oynamayalım. Düşünsel bazda, düşünsel anlamda yukarıdan aşağı din metodolojisini anlatmaya çalışalım ki bu din metodolojisinde Peygamber Efendimizin vefatına kadar bu insan arasında da problem yok. Peygamberimizin vefatından sonra bir problem var. Burada izah edilmesi gerek. O tevhid dediğimiz yukarıdan aşağı gelen düzen insanın irade hayatında da devam etmesi gerekiyor. Peygamberlerle bu tamam diyor. Sünni kardeşle buraya kadar beraberiz. Peygamberden sonra eğer bunu İlahi bir emanetçinin elinden alırsan diğer bütün beşeri düzenlerin içine düştüğü düzene İslam ümmetinde düşer ki tarihte de düşmüştür. Ve bugün de bunun manzarası apaçık ortadadır. Bırakın Şialarla Sünnileri, ben Hanefiyim diyenler bir araya gelemiyorlar. Ben Hanefiyim diyenler bir koltukta oturamıyorlar. Ben Hanefiyim diyenler bir tastan çorba içemiyorlar. İnsan problemi kıyamete kadar olacak. İmam Zaman Aleyhisselam'ın huzurundaki devlette bile problem olacak. O problem olacak ki, hatta o problem artacak. İmam Zaman Aleyhisselam'a rağmen evrensel fesat tahakkuk edecek de, evrensel ceza dediğimiz kıyamet gelecek. İnsan bu. İnsanın olduğu yerde problem olur. Dolayısıyla bir problemin sahikine bakılır. O sahikte itikat varsa itikadın düzenlenmesi gerekiyor. O sahipte bireysel problem varsa bireysel problemin ıslahı gerekiyor. Bu sözünü ettiğimiz yerde Ehl-i Sünnet kardeşlerin dünyasındaki problemin merkezinde mektep var. Mesela en basit bir örneği vereyim o probleme dair. Emiriniz fasık da olsa, adil de olsa ona itaat edin diyor mu o mektebin peygamberi? Evet. Diyor. İdeolojide bu adam kalkıp fasık birine itaat edebilir mi? Edebilir. Fasık birine itaat etmenin doğuracağı sosyolojik neticeler onları sarar mı? Sarar. Temelde mektep var. Bir cemaat imamı konusu bile ya. Şimdi bir bizim mektebe bakın. Adil, alim olmayan birisinin arkasından namaz kılınmıyor. Öyle miydi hocam? Alim bilinecek, adil bilinecek. Adaletten kastı da şu. O kişinin açıktan haram işlediğinizi siz görmüş olmayacaksınız. Öteki mektep diyor ki zalim de olsa, fasık da olsa arkasında namaz kılabilirsin diyor. Dinini götürüyor, fasıka teslim ediyor. Şimdi bir yerde mektebi problem var. Ha bu tarafta mektebi problem yok ama adam adil alimin teşhisinde nefsani davranıyor, ırkçı davranıyor, bölgeci davranıyor. Karslı'yı tercih ediyor, Ardahan'la Ardahan'lı'yı tercih ediyor, Arpaçaylı Arpaçaylı'yı tercih ediyor. Türkiye'deki Şiaların gruplaşmasında Kars'ın bölgeleri var. Çok hazin bir manzaradır bu. İdeolojik yapılanmadan, mektebi yapılanmadan çok bölgesel yapılanmalar var. İçim kan ağlayarak söylüyorum bunları ben. Çünkü benim mektebim, bana en yakın olması gereken insanlardan bahsediyoruz şu anda. Aynı mektebe inanmış insanlardan söz ediyoruz şu anda. Çok ciddi insani problemler var. Dolayısıyla benim acizane bugünkü arz etmek istediğim şey budur.